Çınaraltı.
Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yine bir Çınaraltı programında sizlerle beraberiz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor, programımızı açıyoruz. Değerli dinleyiciler, tarih boyu insanlar neler giymiş neler. Çok çeşitli kıyafetler, çok çeşitli elbiseler. Ama giyim tarihi bakımından en mühim, en dikkat çekici kıyafet, insan kıyafeti kürk olmuş. Tarih bakımından araştırılacak olursa, kürk modasının ve revacının asırlar boyu devam ettiği görülüyor değerli dinleyiciler. Kürkün tarihi çok eski. Finikelilerin kuzey ülkelerinden hayvan postları getirerek Yunanlara sattıklarını biliyoruz. Bu tarih M.Ö. 2000-3000 yıllarına kadar çıkıyor. Kürk Yunanlılardan İranlılara geçmiştir. Eski Doğu tarihçileri arasındaki kanaate göre İran'da ilk kürk giyen Piştaniyan sülalesinin ikinci hükümdarı ve Kiyumers'in torunu Huşeng'tir. İstanbul, tabi o zamanki ismiyle Bizans, pek eski zamanlardan beri kürk ticaretiyle meşhur bir şehirdi değerli dinleyiciler. Roma'da imparatorluğun son devirlerine doğru kürk adeta en mühim bir ticaret maddesi halini almıştı. O zaman Roma, İskandinavya ve Baltık denizi kıyılarından Bizans'ta kurulan ticarethaneler de El Cezire yani Mezopotamya ve İran'dan muhtelif nevilerde kürklük hayvan postu celbediyorlardı. Miladın 1551. yılında bir eser yazmış olan Yordanes, Doğu Asya'da Uygurluların kürk ticaretiyle uğraştıklarını kaydediyor. Daha sonra tarihçi İstahri de bir eseri var. Onun orada şöyle yazıyor. Bulgarların yani Volga Bulgarlarının ki bunlar Türktür. Servetlerinin büyük kısmı kürkten geliyor. Bunlar kıymetli hayvan postlarıdır. Bu kürkün bir kürkün değeri yarım dirhem gümüş akçedir. Bunların ülkesine yuvarlak gümüş dirhemler ancak İslam diyarından gelmektedir diyor İstahri Arap tarihçisi. Volga Bulgarlarının kürk ticaretiyle meşgul olduklarını Abbasi elçisi İbn Fadlan'ın seyahatnamesinden de okuyoruz değerli dinleyiciler. Volga Bulgarları Volga Nehri havalesinde yaşayan bir Türk boyudur. Bunlar İslamiyet'i en evvel kabul eden Türklerdendir. Mevzumuza dönelim. Milattan önce 3. asırda Uygurların batısında oturan ve Çin kaynaklarında adı Tingling olan bir millet hayvan yetiştirmekle meşgul olurdu. Beyaz gök renkli kürkler ihraç ederdi. Macar profesörü Nemeç, ting kelimesinin Türkçedeki sincap manasını olan tiin sözüyle aynı olduğunu, kürk ticaretiyle uğraştıkları için de bu kavmin adının ting olarak bilindiğini söylüyor. Orta Asya Türk devletlerinde, Hindistan'daki Türk İmparatorluğunda, Horasan, İran ve Anadolu Selçuklularında, Mısır Sultanlarında, Altın Ordu Devleti'nde, bu arada Osmanlı Türklerinde, kürkün pek makbul bir kaftan, yani bir üst elbisesi, Arapçası hilat bunun üst elbisesi olduğunu, ticaretinin de, kürk ticaretinin de büyük bir ehemmiyet taşıdığını biliyoruz. Şu kısa tarihi bilgiler, değerli dinleyiciler, bize kürkün daha çok bir şark libası, şark kıyafeti olduğunu göstermektedir. Bizans Türkler tarafından alındıktan sonra da, kürk ticaretindeki yerini muhafaza etmiştir. 1591 yıllarında yani Sultan 3. Murat zamanında İstanbul dahilinde 500 kürkçü dükkanı vardır. Büyük çarşının hala kürkçüler işi adıyla meşhur olan kısmı bu arada kayda değer. Evliya Çelebi 17. asırda İstanbul'daki kürkçü esnafı dükkanları, kürk yapılan hayvan postları ve bir esnaf alayında kürkçü esnafının geçişleri hakkında etraflıca malumat vermektedir. Değerli dinleyiciler, Osmanlı tarihlerinde ilbası hilat diye sık sık geçen bir tabir vardır. Bu tabir doğrudan doğruya ve bir merasimle kürk kaftan giydirme demekti. Kürk giydirmek, padişahların, vezirlerin, diğer devlet erkanının fevkalade iltifat ve teveccühünün bir nişanesiydi. Padişahlar tarafından vezir-i azama, serasere kaplı samur erkan kürkü, kubbe vezirleriyle diğer erkanı devlete de nispeten daha sade bir hilat giydirilirdi. Sarayın ayrıca hassa kürkçü başısı da vardı. Padişahlar gibi vezirler ve beyler beyleri de maiyetindeki kimselere bir memuriyet tevcihinde, fevkalade hizmetler karşılığında değerli kumaşlardan yapılmış hilat giydirirlerdi. Şimdiki madalya, berat vermenin, şilt vermenin karşılığı eskiden hilat, kürk giydirmekti. Bu kürk giydirme adeti çok eskiden beri var. Türklerin bir geleneği değerli dinleyiciler. Hatta Altın Ordu Devleti'nde de bu geleneği görüyoruz. Selçuklularda, Osmanlılarda da var. Araplara da geçmiş. Nitekim Peygamber Efendimiz'in kendisini öven, şiirler yazan Ka'b bin Züheyr'e hırkasını çıkarıp giydirdiği İslam tarihlerinde yazılıdır. Demek ki Şark memleketlerinde iltifat, teveccüh nişanesi olarak hilat giydirmek, kürk giydirmek, dış elbisesi giydirmek var. Osmanlılarda da bu bir merasimdir. Nitekim hilat padişahlar tarafından hemen ekseriyetle vezir azamlar olmak üzere sarayda Bab-ü-Saade'de giydirilirdi. Vezir azamlar hilat giydirecekleri zaman bunu kendi mekanları olan Bab-ı-Ali'de yaparlardı. Birinci vezirliğe yükselen şahıslar erkan kürkü adıyla meşhur en kıymetli kürklerden giydikleri gibi imparatorluğun dini işlerde en büyük memuru olan Şeyhülislamlar da Ferve-i Beyza denilen beyaz kürk giyerlerdi. Hatta labisi Ferve-i Beyda oldu ibaresi kısaca beyaz kürk giydi. Yani Şeyhülislam oldu demektir. Ferve Farsçadır. Kürk kaplı üst libası manasına gelir. Şeyhülislam'ın dışındaki alimler, müderrisler ise müvehhidi denilen tarzda kürk giyerlerdi. Vezir, Şeyhülislam, Yeniçeri Ağası, Kaptan Paşa ve nişancılara giydirilen kürklere hususi adıyla Hassul Has Bapostini Samur denirdi. Hülasa, bu şekilleriyle kürk, vaktiyle devlet memurlarının paye ve mensuplarına göre giydikleri bir üst libası idi. Bir de padişahların alaylarda, merasimlerde giydikleri bir kapaniçe kürk vardı. Buna da Ferve-i Murabba denirdi. Sultan II. Ahmet başına büyük bir sorguç takar, arkasına sırma çaprazlı, şibe kaplı samur kürk, bazen de kapaniçe denilen kürkü giyerdi. Yine padişahlar değerli dinleyiciler harbe giderken zırh-ı postiğin denilen ince çelik zincirlerden yapılmış kürk kaplı bir nevi zırhlı üst elbisesi savaş gömleği giyerlerdi. Osmanlı sarayında devlet erkanı arasında kürke karşı gösterilen bu rağbet yanında halkın varlıklı kısmı bilhassa samur kürke büyük bir alaka duymuştur. İmparatorluk devrinde kürkün bilhassa samur kürkün en çok rağbet ve revaç bulduğu zaman Sultan İbrahim'in saltanat devrine rastlar ki 1640 ile 1648 yılları arasıdır. Vaktiyle bir samur postu 100 kuruşa alınırken Sultan İbrahim zamanında 1000 kuruşa güç bulunan bir meta olmuştur. Neden? Çünkü İstanbul'da tarihin en namlu soğukları bu devirde yaşanmıştır. Eski evlerde değerli dinleyiciler soba ve kalorifer yoktu. Odalarda ocaklar yanar, insanlar bununla ısınırlardı. Ocaklar malum ancak kendini ısıtabilen, hele ki mahrukatı odun olan nesnelerdi. Odun ne kadar ısıtacak, bir odayı ne kadar sıcak tutacak? Ocağın etrafında insanlar ömrünü geçirirlerdi, gününü geçirirlerdi. Akşam yatacakları zaman da bu ocaklardan alınan mangallarla odanın havası biraz kırılırdı. Koca evler, koca saraylar tabii kolay değil ısıtmak. Onun için eskiden herkes ısınmak için kürk giyerdi. Kadın, erkek, ev kıyafetiydi. Sonra gelen tarihçiler Sultan İbrahim zamanında bu kürkü olan rağbeti alaya almışlar. Sultan İbrahim'i tezif etmek maksadına bu devre samur devri adını vermişlerdir. Halbuki bu devirde samurun çok rağbetli olması namlı soğukların yaşandığı devir olmasıdır. Nitekim Boğaz ve Haliç defalarca donmuştur bu zamanda. Eğer bunu düşünürsek o soğukların şiddetini de tasavvur etmek mümkün olur. Değerli dinleyiciler, kürk zarif hanımlar arasında dahi büyük rağbete mazhar olmuştu. Saraylarda, konaklarda, halktan biraz varlıklı aile hanımları arasında güzel ve kıymetli kürk giyenler pek çoktu. Ördekbaşı denilen ve bakınca gözleri kamaştıracak kadar güzel ve kıymetli kürkler ekseriye gelinler tarafından giyilmiştir. Sultan 3. Ahmet zamanında ki Lale Devri diye tanınan meşhur bir sulh sükun devresidir. Bu devirde İngiliz sefiresi olan Lady Mary Montagu meşhur mektuplarından birinde 1718'de yazılmıştır. Sultan 2. Mustafa'nın hanımı Hafsa Sultan'ı ziyareti münasebetiyle sultanın kürkleri hakkında şunları yazıyor. Sultan bahçede gezinmemizi teklif etti. Derhal cariyelerinden biri kendine kakun kaplı çok kıymetli bir dibağ kürk getirdi. Bahçeye kendisiyle beraber gittim. Buradan dairelerine geçtik. Sultanın bütün tuvalet takımı yatak odasında teşhir edilmişti. Onlar da çerçeveleri incilerle süslenmiş, iki aynadan ibaretti. Gece serpuşu elmas iğnelerle işlenmişti. Yanında her biri 200 İngiliz lirası değerinde en pahalı kakun ile kaplı 3 kürk mevcuttu. Evet, böyle diyor Lady Mary Montagu, Sultan 2. Mustafa'nın hanımı Hafsa Sultan'ı ziyaretinde gördüğü kürkler gözlerini kamaştırmış. Vaktiyle İstanbul'da meşhur ve rağbette olan başlıca kürkler şunlardı değerli dinleyiciler. Düz samur kürk, sarı samur kürk, samur kafası, samur paçası, kakum, misk, vaşak, zerdova, sansar, sincap, ördek boğazı, elma, kuzu boğazı, tilki boğazı, bahri göğsü, porsuk, gelincik, şinşilla, cilkava, tavşan, kara kulak, kuzu, kunduz, gözen, göçgen, kaplan, kurt, ayı ve emsali hayvanların postlarından yapılırdı. Bu kürkler hayvanın cinsine veya postunun yerine göre adlar alırdı. Tabii her hayvanın kürkü de kıyafet olmaz değerli dinleyiciler. Bunlardan bir kısmı döşemelik olarak kullanılırdı. Halı veya sedir örtüsü olarak, bir kısmı ise kıyafet olarak kullanılırdı. Değerli dinleyiciler, eski devirlerin modasına göre bu hayvanların postları kürk yapılacak kumaşların yani elbisenin iç yüzüne kaplanırdı. Postları elbisenin dışına kaplatmak veya o surette giymek kaba, gülünç bir hareket sayılırdı. Divan edebiyatının son devir hicvicilerinden Sürur Efendi kızdığı bir adamı şu surette tehzil ediyor ki, bu tehzil o telakkinin, yani kürkün elbisenin dışına değil içine giyildiğinin bir ifadesi. Mest olup fervesini tersine giymişti köpek, ayuya döndü de çingeneler oynattı onu. Yani kürkünü dışına giymiş de onu ayı olarak tavsif ediyor. Değerli dinleyiciler, bu devirde çok teşrifat hilatleri var. Bunlardan birkaçı seraser kaplı erken samur kürk, şaliye kaplı kubur kakum kürk, çuhaya kaplı kuntaş şamur kürk, kakum serhatli bol yenli kursak kürk gibi isimler alan resmi kıyafetler var. Kürk aynı zamanda merasim elbisesinden olmak dolayısıyla o zamanlar Baba Asafi, yani sonraları Babali denilen Baba Asafi'de, ki Asaf Süleyman Peygamber'in veziri olduğu için mecazen bütün Osmanlı Devleti'ndeki şark dünyasındaki vezirlere de Asaf denmiştir. Baba Asafi de sadrazamın evi, makamı manasına geliyor. Baba Ali yani. Burada bir kürk odası vardı. Sadrazamlar bu odada kürk giydirirlerdi. Yani taltif edecekleri veya terfi eden memurlara burada kürk giydirirlerdi. Yeri gelmişken padişahlar tarafından ecnebi elçilere, elçilik erkanına da derecelerine göre kürkler verilirdi değerli dinleyiciler. Esad Efendi'nin Teşrifat-ı Kadime Risalesi'nde bu surette muhtelif yıllarda ecnebi elçilere, elçilik erkanına verilmiş olan kürklerin adı zikrediliyor. Burada bunlardan birkaç tanesini nakledelim sizlere. 1793 yılında Nemçe, yani Avusturyalılara Nemçe denirdi o zaman, Nemçe Büyükelçisine sarı çuhaya kaplı erken samur kürk verilmiş. Ertesi sene 1794 yılında Fransa Büyükelçisine sarı çuhaya kaplı erken sırf samur, elçilik başkatibine de kontuş parça samur kürk verilmiş. 1796 yılında Rus Ortaelçisine sarı çuhaya kaplı erken sırf samur, elçilik tercümanı ile başkatibine şaliye kaplı kubur kakum kürk giydirilmiş. 1799 yılında İngiltere Fevkalade Elçisine seraser kaplı bol yenli ala sırf samur kürk giydirilmiş. 1801 yılında İspanya Elçisine sarı çuhaya kaplı erken samur kürk giydirilmiş. 1807 yılında Saksonya maslahat güzarına turuncuya kaplı paça samur kürk, başkatibine de kubur kakum kürkler verilmiştir. Avrupa'da kürkün yayılışı Asya ile münasebetlerde bulunmaya başladığı zamanlardan sonradır değerli dinleyiciler. Haçlılar bu modanın en başta gelen mürevvişlerinden, yani bu modayı ilk çıkaranlardan olmuştur. Hatta onların başında gelmektedir. Evet değerli dinleyiciler, asırlarca ecdadımız kürk giymiştir ve hem şiddetli soğuklardan kürk sayesinde korunmuştur, hem de haşmetli kıyafetler bu sayede elde edilmiş. Aynı zamanda taltif ve rütbe vermenin de bir vasıtası olmuştur kürk. Ama zamanla moda değil mi? Modanın önünde hiçbir şey duramıyor. Soğuklar devam etse bile kürk yavaş yavaş hayatımızdan çıkmış, yerini, kürkün vazifesini görmeye çalışan yünlü kumaşlar almıştır. Kürk daha sonra kadınların süs kıyafeti olmuştur. Ancak Türk İslam kültüründe kadınlar dışarıda kürkle gezemeyecekleri için, yani kürk ziynet kıyafeti olduğu için, hanımlar bir müddet daha evlerde kürk hırkalar, kürk ceketler giymeye devam etmişlerdir. Ancak hanımların bu modası da zamanla ortadan kalkmıştır. Son zamanlarda tekrar, bu sefer Avrupa'yı usulde kürk tekrar geri dönmüş, fakat bu sefer erkekler bu modanın dışında kalmışlardır. Değerli dinleyiciler, yıl 1825. Eylül ayının 17'si. Günlerden cumartesi. Yeni döşenmiş rayların arasından eli bayraklı bir atlet süratle koşuyor. Bir lokomotif homurtulu ve iniltili soluklarla bu atleti takip ediyor. Yollar boyunca binlerce meraklı dizilmiş. Son süratle yol aldığı halde atlete bir türlü yetişemeyen bir acayip makinayı hayretle ve şaşkınlıkla seyrediyor. Önde koşan eli bayraklı atlet İngiltere'de ilk defa bulunan yolcu treninin, keşfedilen yolcu treninin ilerideki şehirlere gelmekte olduğunu müjdeliyor. İşte İngiltere'de ilk defa yürütülen ve içinde bazı yolcularla hayvanları taşıyan bu tren hızlı koşan bir insana bile yetişemiyordu. İngiltere'de ilk defa buharla yürütülen bu iptidai trene gelinceye kadar insanoğlu asırlar boyu uçsuz bucaksız mesafeler karşısında güçsüz kalmıştır. Ordularını aşırmak, milletler arası münasebetleri sıklaştırmak, mahsullerini, ham maddelerini nakletmek için yelkenlerini şişirecek rüzgardan, beygirin ve devenin gücünden medet ummuştur. Ve çok zaman adım adım uzak mesafeleri aşmak zorunda kalmıştır. Kanuni Sultan Süleyman, ikinci seferinde ordularını İstanbul'dan Marmaris'e 41 günde aşırabilmiştir. Köylü, trenin yarım saatte vardığı pazara sırtındaki yükle 15 günde ulaşabilirdi. Posta tatarları en hayati haberleri ulaştırabilmek için günlerce at koştururlardı. Evet, insanoğlu mesafeler aşabilmek için asırlar boyu tabiatta boğuşa boğuşa 1800 yıllarına kadar geldi. Demiryolunu meydana getiren raylar da mühim bir inkişaf geçirdi. İlk rayı Vivian adında bir İngiliz mühendisi düşündü. Bu zat 1802 yılında ucuca koyduğu ağaç direklerin içini boydan boya oyarak maden ocaklarındaki kömür arabalarını bu oyuklarda yürüttü. Mühendis 4 sene sonra bu rayları tekamül ettirdi. Ağaç direkler yerine dökme çubuklar, 1808 yılında da demir ray kullanmaya başladı. Bu raylar üzerindeki vasıtalar hayvanlarla çekiliyordu ve ray araçların hareketinde kolaylıklar sağlıyordu. Rayların bu inkişafına paralel olarak bir yandan da buharlı makinelerde ilerlemeler kaydedilmiştir. İngiltere'de James Watt 1769'da buhar makinesini geliştirmiştir. Treviş'te ilk demiryolu lokomotifini 1804 yılında yapmak suretiyle bu gelişmeleri tamamlamıştır. Treviş'ten sonra bugünkü demiryollarının kuruluşunda George Stephenson adındaki İngiliz mühendisinin büyük payı olmuştur değerli dinleyiciler. Trenin babası sayılıyor Stephenson. Bu muvaffakiyete ulaşıncaya kadar büyük muhalefetlerle ve müşkülatla karşılaşmıştır tabiatıyla. İlk olarak 1821 yılında Darlington, Stockton arasında atla çekilen vagonlarla yapılacak nakliyat için İngiltere parlamentosu demiryolu imtiyazı vermiştir. Demiryolu mühendisliğine de George Stephenson'ı tayin etmiştir. Stephenson, at yerine lokomotif kullanılmasını ileri sürünce parlamentoda gürültülü müzakereler başlamıştır. Hatta parlamento azalarından biri şu garip beyanda bulunmuştur. Trenin sürati saatte 7-8 kilometreyi geçemez. Kuvvetli bir rüzgar eserse treni geri iter. Lokomotifin önüne veya arkasına çıkan hayvanlar da ezilir. Lokomotif yapılırsa demir yolları boyunca parmaklıklar çekmek gerekecektir. Bütün bu sebepler dolayısıyla lokomotif kullanılmasına şiddetle itiraz ediyor ve teklifin geri alınmasını istiyorum. Tabii bu parlamento mensubunun acayip itirazına kulak asan olmamıştır. Stephenson çalışmalarına devam etmiştir. Böylece İngiltere'de ilk defa insan nakleden tren 15 Eylül 1825 tarihinde Darlington'dan hareket etmiştir. Önünde de işte bu müjdeci atlet koşarak. Henüz insan süratini aşamayan bu ilk trenden sonra demir yolculuk hızla ilerlemiştir. Amerika'da Best Friend, Fransa'da Mark Seguin adındaki mühendisler bu inkişafları, bu tekamülü süratlendirmiştir. Değerli dinleyiciler, Fransa'da ilk trenin işlemeye başladığı 1837 yılına kadar en süratli nakil vasıtası beygir ve arabaydı. Aynı yılın 24 Ağustos'unda Paris ile Saint-Germain arasında işleyecek demir yolunun açılış merasimi ilan edilince bütün Paris halkı merasim yerine koştu. Halk itişip kakışarak bu acayip nakil vasıtasını görmeye çalışıyordu. İnce uzun bacalı bir lokomotif ve ardında biriçka arabalarına benzeyen 6 vagon. Halk bu garip lokomotifin nasıl yürüyeceğini, bu 6 vagonun nasıl çekeceğini ve hele bu vagonlara binmek cesaretini kimlerin göstereceğini merakla bekliyordu. Birden bir alkıştır koptu. Fransız kraliçesi vagonlara doğru yürüyordu. Halk ilk trenin bu ilk yolcusunu çılgınca alkışladı. Kraliçeden cesaret alan bazı kadınlar da vagonlara üşüştü ve tren derin derin soluyarak etrafa buharlar saçarak kulaklarda çın çın öten düdük sesleri arasında hareket etti. Bu trenin sürati saatte ancak 32 kilometreydi değerli dinleyiciler. Birkaç çift at koşulu arabanınkinden pek de üstün olmayan bir sürat için o devrin meşhur tarihçisi Tiye şu beyanlarda bulunuyor. Bu sürat şimendifer için en son basamaktır. Tren için bu duvarı aşmak asla mümkün değildir. Onun için bu yeni keşif makina ancak kısa yolculuklarda yararlı olabilir. Zaman bu meşhur tarihçiyi yanılttı değerli dinleyiciler. Otobüslere, minibüslere, tayyarelere ve jetlere rağmen tren ehemmiyetini hala koruyan ve kabul ettiren bir nakil vasıtası olarak kaldı. Ülkemize demir yolu az sonra geldi değerli dinleyiciler. İngiltere'de ilk yolcu trenlerinin denemesi yapıldığı 1825 yılından sonra 30 yıl sonra 1855'te ama Fransa'dakinden 15-16 sene sonra memleketimize ilk demir yolu döşenmesine başlandı. Buharlı gemi daha önce gelmişti. Sultan II. Mahmut zamanında gelmiş. Bu gemisi denilen bu gemiyle Sultan Mahmut tenezzühte bulunmuştur. Tren yollarının gelişi biraz geç ama çok fazla değil. Türkiye'de yabancı şirketlerle bu mevzuda yapılan ilk müzakereleri 1836 yılında başlandı. Görün, Fransa'ya daha tren gelmeden önce Osmanlı ülkesinde demir yolları için müzakereler yapılmaya başlanmıştır. Müzakereler çeşitli sebepler yüzünden ınkıtağa uğraya uğraya 17 yıl sürdü. Türkiye topraklarına ilk döşenen ray Haydarpaşa'dan Fenerbahçe'ye kadar İngilizler tarafından uzatılmış olan hattır değerli dinleyiciler. Kırım Harbi'nde müttefikimiz olan İngiliz ve Fransızlar, bu harp zaferle neticelendikten sonra ticaret ve siyaset sahasında memleketimize büyük bir nüfuz sağladılar. Bu ilk ray, işte bu ittifakın ve bu nüfuzun bir hatırasıdır. Bu mahalli ve sembolik rayın döşenmesini saymazsak, yurdumuzda demir yollarına ehemmiyet verilmesi, 1854 yılında neşredilen programla başlar. Bu tarihten sonra demir yolları birinci plana alınmıştır. Rumeli'nde Çernavoda, Köstence arasındaki 66 kilometrelik demir yolu için ilk imtiyaz verilmiştir. İmtiyaz nasıl veriliyor? Şimdi devlet bir kamu hizmeti yapacak. Demir yolu olabilir, deniz yolu olabilir, hava gazı, elektrik, şehir suyu, köprü, yol, ne derseniz deyin. Bunun için bir ihale açıyor. Bu ihaleye çeşitli şirketler müracaat ediyorlar, elverişli şirketler. Ve devlete para yatırıyorlar, teminat. Devlet bunlara bu en yüksek parayı verene imtiyazı veriyor. Yani bu işi sen yapabilirsin diyor. Devlet bir kuruş para harcamadan üstelik üste para alarak bütün bu şeyi, yatırımı o şirket yapıyor. Karşılığında o şirket, o yatırımın karşılığında da gelir topluyor. Mesela İstanbul'a su getiriyor, boruları o döşüyor, barajı o buluyor, su depolarını o yapıyor. Su saatlerini o koyuyor, şirket koyuyor. Devlete de teminat yatırıyor. Karşılığında su paralarını o şirket topluyor. Buradan devlete vergi veriyor. Devlet ise kontrol altında tutuyor. Osmanlılarda kontrollü liberal ekonomi tatbik edilmiştir. Dünyanın çok yerinde liberal ekonomi bilinmezken Osmanlı Devleti'nde kontrollü de olsa liberal ekonomi tatbik ediliyordu değerli dinleyiciler. İşte bu demir yolu da imtiyaz olarak verilmiştir. Günümüzde Romanya sınırları içinde kalmıştır bu hat. İşletmeye açılış tarihi 1860'tır. Bu, demiryolu tarihimizde tamamı işletmeye açılan ilk hattır. Bu hattı 130 kilometrelik İzmir-Aydın hattı takip ediyor. Hat imtiyazı 1856 tarihinde 90 yıl müddetiyle bir İngiliz şirketine verilmiştir. Demiryolunun ilk 23 kilometrelik kısmı 1860'ta işletmeye açılmıştır. Bu arada 224 kilometrelik Rusçuk-Varna demiryolu imtiyazı, ki o zaman oralar hep bizim topraklarımız, 1861'de yine bir İngiliz şirketine verilmiştir. Ve bu hattın bir kısmı 1866'da işletmeye açılmıştır. 4 Temmuz 1863'te İzmir Kasaba, yani Turgutlu hattı imtiyazı Edward Price adında bir İngiliz'e verilmiştir. Ve 3 senede hattın 93 kilometrelik ilk kısmı döşenmiştir. Demiryolu döşenmesine başlandığı tarihten 1866 tarihine kadar Türkiye'de 454 kilometrelik demiryolu döşenmiştir. 1867 ve 1875 tarihleri arasındaki 8 yıllık 3. devirde ise değerli dinleyiciler, Türkiye'yi Avrupa'ya bağlayacak demiryollarına birinci planda yer verilmiştir. Fakat bu devirde de devletin içinde bulunduğu mali kriz ve dış borçların yüksekliği, bu yüzden bütün mali kaynakların dış borca tahsis edilmesi devleti yeni imtiyazlar aramaya zorlamıştır. 1869 yılında Türkiye'yi Avrupa'ya bağlayacak 2000 kilometrelik hat için 7 Nisan'da bir mukavele imzalanmıştır. Devletin en buhranlı zamanında çok pahalıya mal olan bu 2000 kilometrelik demiryolu hattından bugün sınırlarımız içinde ancak 337 kilometre kalmıştır. Değerli dinleyiciler, daha sonra Anadolu-Bağdat Demiryolu projesi gündeme gelmiştir ve burada kendi gücünden ve kaynaklarından faydalanma yoluna gidilmiştir. Bu maksatla Avrupa'dan mühendisler getirilmiştir ve 1871 tarihinde bu hattın yapımına başlanmıştır. 1873'te hattın 91 kilometrelik kısmı tamamlanmıştır. Bu çalışmalara paralel olarak İzmir bölgesinde de devlet eliyle yapılan Kasaba-Alaşehir hattı 1875 tarihinde işletmeye açılmıştır. Bu hattın uzatılması mali mecburiyetler sebebiyle sonradan yine bir yabancı şirkete verilmiştir. 41 kilometrelik Mudanya-Bursa hattı da hükümet tarafından yapılmıştır. Hattın işletmeye açılış merasimine Fransa'dan gelen davetliler arasında Le Figaro gazetesi yazarlarından Emil Ber de katılmıştır. Sonradan aynı gazetede bu seyahatine ait hatıralarını neşreden yazar, kadınlara mahsus vagonlardaki kafeslere karşı duyduğu hayreti bilhassa ifade etmiştir. Demiryolu tarihimizin 4. devresi 1876-1888 arası bir önceki kadar verimli değilse bile Türk, İngiliz ve Fransız sermaye ile 68 kilometrelik Mersin-Adana hattı bu devirde inşa edilmiştir. Yine İzmit-Adana hattının imtiyazının bir Fransa verilmesi de bu devre içindedir. 1889 ve 98 yılları arasında 16 imtiyaz verilmiştir. Sultan Abdülhamit demiryollarına çok ehemmiyet vermiştir. Anadolu Demiryolları şirketi kurulmuştur. Yurt içine doğru uzanan demiryollarının yapımına başlanmıştır. Hele 1899-1914 yılları arasında çok kesif bir faaliyet görülüyor. Bu devrin en mühim teşebbüsü 21 Aralık 1902 tarihinde imtiyazı verilen 1597 kilometrelik Bağdat hattıdır değerli dinleyiciler. Yine bu devrede hükümetin muvaffak olduğu mühim teşebbüslerden biri de Hicaz hattıdır. Bu hattın tamamlanması üzerine Medine'ye ilk tren 19 Ağustos 1908 tarihinde ulaşmıştır. Bu Yemen'e kadar ulaşması tasavvur edilen bu demiryolu harp sebebiyle kalmıştır. Bu arada Soma-Bandırma hattı da 1912 yılında işletmeye açılmıştır. Cihan Harbi sırasında 1914-18 arasında demiryolları askeri nakil vasıtaları için devlet emrine verilmiştir. Hat inşasında da bir faaliyet görülmemiştir. Devlete bir hayli masrafa mal olan demiryollarımızın pek çoğu 1. Cihan Harbi neticesinde sınırlarımızın dışında kalmıştır. Türkiye'de ilk demir yolu hattının işletmeye açıldığı 1860 yılından 1922 yılı sonuna kadar geçen 62 yıl içinde 4000 kilometrelik bir şebeke kurulabilmiştir. Ki eyalat-ı mümtaze denilen vilayetler bundan hariçtir. Cumhuriyet devrinde yapılan demir yollarının uzunluğu ise 3960'tır. Yani 62 yıllık imparatorluk döneminde yapılan demir yollarının uzunluğu 80 yıllık Cumhuriyet döneminde yapılanlardan biraz fazladır. Değerli dinleyiciler, Bursa-Mudanya hattının açılışında Le Figaro gazetesi muhabiri Emil Bey'in hazır bulunduğunu daha önce sizlere naklettik. Gazetesinde acaba nasıl anlatıyor? Onu size tercüme olarak arz etmek istiyoruz. Mudanya sancaklarla donatılmıştı. Her tarafta ay yıldızlı Türk bayrakları dalgalanıyordu. Bütün kasaba bizi karşılamak için sahile toplanmıştı. Biraz ötede parlak yeşil boyalara boyanmış yeni hat vagonları dizilmişti. Mudanya sanki baştan başa yeni elbiseler giymiş gibiydi. Bizi evvela demiryolu müdürü selamladı. Öte tarafta bir bölük Türk askeri şiddetli sıcağı aldırmaksızın selam duruyordu. Halk yeni vagonlara bindi. Bu vagonlar pek hafif ve havadardı. Burada en fazla hayretimizi çeken cihet bazı vagonların pencerelerinin kafesli olmasıydı. Burası Türk hanımlarına mahsusmuş. Birden kulaklarımıza garip bir ses geldi. Dikkat ettik, deniz ortasında bir boru çalınıyordu. Meğer bu, sefirimizin vapurdan sandala inişi dolayısıyla merasim borusuymuş. Bu 1,5 saatlik yol, hep cennet bahçesi gibi devam etmektedir. Bizi her yerde karşıladılar. Kalabalık içinde güneşten bakıra çalan kırmızı vücutlu, siyah saçlı, siyah gözlü, kırmızı fesli çocuklar bizi durmadan alkışlıyordu. Bazıları ellerinde birer testi su taşıyorlardı. Bu sular taze, lezzetli ve tarif olunamayacak kadar ucuzdu. Çok yerde bardak bulamadığımız için maşrafalarla su içmek zorunda kalıyorduk. Bu arada yanımızda bulunan Parisli bir genç hanım yol çantasından çıkarttığı teneke şekerleme kutusundaki şekerleri bir kağıda boşalttı ve bu tenekeyle suyunu içti. Hem de kana kana. Sonra da ne güzelmiş diye bir hayli de methetti. Nihayet Bursa şehri bütün güzelliği ve ihtişamıyla gözüktü. Bu şehir Uludağ eteklerinde yeşillikler içindedir. Bursa valisi Münir Paşa vilayet memurlarıyla beraber bizi karşıladı. Fransa'nın Bursa konsolosu da yanındaydı. Tarifi imkansız bir kalabalık ortasında durdu. Vali bize hoş geldiniz dedi. Dua edildi. Duadan sonra padişahım çok yaşa diye bağırıldı. Sonra birer koyun taşıyan iri yarı 5 Bursalı meydana çıktı. 5 koç, 3'er ayakları bağlı olduğu halde boğazları demir yolu hattı üzerine tesadüf edecek surette yan yatırıldılar. İri yarı Bursalılar kemerlerinden çıkardıkları keskin bıçaklarla kendilerine mahsus dualar okuyup kurbanları kestiler. Bütün dikkatimle onlara bakıyordum. Kurbanları kesmek hususundaki maharetlerine şaştım. Buranın manzarasını hiçbir şair dile getiremez. Nilüfer çayı burada fevkalade yeşilliğe gömülü olarak vadiden geçmektedir. 20 kilometre boyunca bu dere zeytin ve dut ağaçlarıyla kaplıdır. O gün verilen ziyafette kadınlar pek azdı. Avrupalılar dahi sayılıydı. Sofra ise son derece zengindi. Evet, Fransız Le Figaro gazetesi muhabiri Emil Berin, Bursa-Mudanya hattının İşletme merasimindeki intibaları bu kadar. Evet sevgili dinleyiciler bu haftalık da bu kadar. Haftaya yeni bir Çınaraltı programında radyonuz TGRT FM'de buluşmak üzere. Hoşça kalın.
Çınaraltı.